Ayrım 25. Savaşmadan yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 265. Artık coşkunluk evresinden taşkınlık tatsızlığına yükseliyor. Bir asını bile unutmuş. İki eli masanın kenarlarını sıkıyordu. Kafanız kağıştı, aklınız şaştı. Üstelik aşağılık kompleksine kapılmayasınız diye Amerika'da eğitilmiş uzak doğululuğu, Yahudileri, Afrikalıları size uzman olsun diye yollamaya çaba gösterdik. Burslar verdik, en zeki çocuklarınızı kendimize benzettik. Onlar şimdi özel resmi üniversitelerinizde mensup liberal gençler, lider ağılar eğitiyorlar. Dayanma gücüm kalmamıştı ama adam haklıydı. Gerçekten dediği gibi oluyordu. Onların eğittikleri başbakan, bakan, müsteşar oluyordu. Çarem kalmamıştı, öfkelendim ve sesimi yükselttim. Milli devlet, güçlü iktidar, ulusal birlik, mukaddesat diyenler... Milliyet, ulus, bitti, finish. Yaşasın global dünya, yaşasın tek dünya, tek devlet, tek din, yok istiklal. Yok başına buyruk yönetimle. Yaşasın Ronald, George, Billy, Hillary, Blair, Schroeder, Little Target, Hoca, Dede, Baba. İpin ucunu iyice kaçırmıştı. İşaret parmağını gözüme sokarcasına uzatırken bir ayı devirdi, aldırmadı. Türkçeyi unutmuştu, R'leri öne çıktı. Adaptasyon, entegrasyon, president. Super State, Friend Europe, İnşallah, Texas, UK, Pop, Bishop, Hoca, Efendi, Rabbi, Oya, Merve, Gül, Deniz, Bülent, Barzan, Tayyip, Talaban. Önümüzdeki gazetelere dalmıştım, onu duymuyordum. Gazetedeki yazı adamın söylediklerini onaylar gibiydi. Almanya Rügen Adası'nda çoğunluğu Kürdistanlıların yaşadığı mülteci kampı, esir kampından beter. PKK Başkanlık Konseyi üyesi Mustafa Karasu, asıl bölücü Ecevit FEK, Kürdistan Aleviler Federasyonu Kongresi sonuçlandı. Aleviliğin okullarda tek başına ders olarak verilmesi için çalışmaların yürütülmesi... Kongremiz ayrıca geçtiğimiz 29 Ekim'de 2. Barış ve Demokrasi grubu ile Türkiye'ye giden FEK eski başkanı İmam Can Polat'ı ve PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ı selamlayarak kongre adına mesaj gönderilmesi. O pirosunun külünü önündeki gazetenin üstüne dökerken küllerin griliğinden bir başlık daha gördüm. MGK'nın tehlike dediği okullara olumlu rapor. TC Moskova Büyükelçisi Hoca Efendi'nin okullarını övdü. Bira bardağından kalan ıslaklıkla sararmış siyah beyaz gazetedeki yazıyı okudum göz ucuyla. Alman Hristiyan Demokrat Konrad Vakfı ve Türk Demokrasi Vakfı Türk Anayasası Reformu için TBMM'de toplantı düzenledi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer toplantıyı açış konuşmasında anayasa reformu yapılmalıdır dedi. Sabır taşım çatlamıştı, ulusa koştum. İstiklal Meclisi'nin salonuna girdim, mebusların oturduğu okul sıralarına, ortada duran küçük odun sobasına baktım. Salonun ağır sessizliğinde başkanlık kürsüsüne doğru ilerlerken derinlerden sesi geliyordu. Benim anladığıma ve katiyen hüküm verdiğime göre bu millet karar vermiştir. Ya namusu ile yaşayacaktır veyahut bütün memleket yansın, yıkılsın, harap olsun, gene bu devam edecektir. Bu memleketin en son tepesine kadar çıkacağız ve en son nefesimizi orada teslim edeceğiz. Ancak ondan sonradır ki düşmanlar bu memlekete sahip olabilirler. Utançtan ne diyeceğimi bilemedim. Ancak koruyamadık Gazi Paşa diye fısıldayabildim. 29 Ekim 2000. Uzaktan uyarılan katil. Katil diyor ki kimseden emir almadım, hiçbir örgüte bağlı değilim. Kendim karar verdim ve inancım uğruna öldürdüm. Sorgulamada ne denli sıkıştırılsa da katil dediğinden caymıyor. Sorgulayanlar, yargılayanlar olur böyle şey. Ülkeyi karıştıran böyle bir suikastlı, bakışları bir garip, davranışları bozuk böyle bir adam hem planlamış hem de uygulamış olamaz deyip adamı adli tıbba yolluyorlar, deli olup olmadığı anlaşılsın diye. Bu arada gerçek haber yapmaktan aciz gazeteler o bir meczup diye başlık atıyorlar. Meczup sözcüğünün asıl anlamı olan aklını yalnızca bir odağa kilitlemiş kişinin sıfatı olmaktan çıkarılı çok oldu. Katillerin inançlarını az çok paylaşanlar, kendilerine kan bulaşmaması ya da arkalarına taktıkları kütleyle araları açılmasın diyerek meczup sıfatını deli divane anlamında kullanıyorlar. Yargı kurumu görevlileri bu saptırmaya kapılırken avukatlar da katilin ruh hastası olduğunu ileri sürerek cezadan kurtarmaya, en azından idamdan müebbete atlatmaya çalışıyorlar. Bu arada öldürülen namuslu yazarlar, bilim insanları, yargıçlar unutulup gidiyor. Devletin güvenlik birimleri de çok zaman ve emek isteyen soruşturmalardan kurtuluyorlar. Katiller birkaç yıl içinde indirimdi, aftı derken salıveriliyorlar. Ölenleri anma günleri düzenleniyor, köşe yazıları yazılıyor. Bazı uyanık gazeteciler dava dosyasından aldıkları birkaç sayfadan bir kitap üretiyorlar. Her şey rutine giriyor, ta ki yeni bir siyasal cinayet işlenene dek. Bir de şu olasılığı düşünsek mi? Yaygın propagandayla oluşturulan kışkırtma sonucunda böylesi öldürmelerin gerçekleşmesinden daha olağan bir şey olamaz. Yabancı devletin uluslararası yayın yapan organları, radyoları, televizyonları, Türkiye'nin iç düzenini karıştıracak kışkırtmalarda bulunuyor. O ülkeden eğitim görmüş olan kişiler de Türkiye'de yayın yaparak Cumhuriyet rejimini yıkmak için uğraşıyor. Yayın organlarındaki yazarların birçoğu yabancı ülkede eğitim görmüş, iç kargaşa yaratmak için eleman eğitmiş, kitle gösterilerini yönetmiş. Yayın yoluyla hedef gösteriliyor. Uzun zamandır şeyhlerin, şıhların ve hatta TC'nin temellerini değiştirmek için uzun yıllardır çalışan, kimi zamanda devlet yönetimine gelen kişilerin rejim karşıtı çıkışlarının etkisi altında kalan katil, inançları uğruna ses getirecek büyük bir iş yapmak için fırsat kollamaktadır. Ve hedefe kilitlenir, cinayet işlenir. Hedef gösterenlerle katil arasında açık bir bağlantı kurulamaz ve yayın yoluyla hedef gösterenlerin ilk işi cinayeti TC devletinin üstüne yıkmak olur. Onlara göre ya devletin içindeki odak demokrasiyi engellemek için ya da Müslümanlar üstünde baskı kurmak için ve hatta Avrupa Birliği'ne girişi engellemek için ya da İran'a karşı halkı kışkırtmak için vesaire vesaire. Bu savlar komplo kurgularına denk geldiğinden geniş halk kitlelerine de inandırıcı gelir. Ölen öldüğüyle kalır. Bu arada hem İran hem ABD hem İsrail devlet yönetimi hem Atina devleti hem rejim düşmanları TC'nin biraz daha sarsılmasından yararlanır. İçeriden hedef gösterenler komşu devletin yayın organında kışkırtıcılık yapan TC uyruklu uzaktan katili uyarma ustası da keyiflidir. İrticaya karşı çağrılarda bulunanların ilk görevi TC güvenlik birimlerini, bu cinayetlerin kışkırtıcılarını, özendiricilerini, yabancı devlet komplocularını yargı önüne çıkartmak için desteklemek, kurumlar içine yerleşmiş olabilecek aynı niyetteki kişileri ayıklamak olmalıdır. Demokrasi ancak ondan sonra gerçekten kurulabilir. 20 Kasım 2006 Philip Morris Sabancı Vakfı ve İstiklal Meclisi'ne saldırı. İstiklal Meclisi'nin tabanında tahta döşemeler vardı. Tarihten akıp gelen bir tatlı sesle gıcırdarlar ve başkumandanın Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş meclis üyelerinin ayak seslerini anımsatırlardı. Onları rahatsız etmemek, fısıltılarını duyabilmek için ayaklarımızın ucuna basarak sessizce geçerdik eski okul sıralarının yanından. Çocuklar annelerini babalarını çekiştirirler, fısıldayarak sorarlardı. Atatürk nerede konuşuyordu? Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, kollayıp koruyanlar ve Sabancı Vakfı Philip Morris Tütün Kumpanyası sağ olsunlar. Türk mimarisinin o uyduruk taban tahtalarını söktüler ve yerine parke döşediler. Ne gıcırtı kaldı ne de tarihten gelen tahta kokusu. Evladiyelik oldu zemin. Gelen yabancılar şaşıp kalacaklar, vay canına diyecekler. 1920'de ne modern döşeme icat etmişler de bizim haberimiz yokmuş. Bu Türkler şimdilerde bu parkeleri dışarıdan alır oldular. Oysa daha o zamanlar ne biçim sanayileri varmış. Eski okul sıralarına baktıkça kendi okullarımızdaki sıralarımız gelirdi aklımıza ve içimizden okşamak geçerdi bağımsızlık savaşçılarının yer yer çatlamış eski tahta sıralarını. İstiklal Meclisi'nin küçük salonun iki yanında basın ve konuklar için dizilmiş iskemleler vardı. Başkumandanı dinleyen yabancı gazetecileri, ayağının tozuyla cepheden gelmiş Madame Berthe Gaulis'i görür gibi olurduk. Kahvehanelerden toplanmış ahşap iskemlelerden birine ilişivermiş, dikkatle dinlemektedir başkumandanı ve Türk milliyetçiliği yazısının ilk sözcüklerini dizmektedir. Türklerin bağımsızlık savaşında haklılıklarını anlatan yazısını Fransa'ya göndermeden önce başkumandanın dış politikasını özetleyen şu satırları ekleyecektir. Onun politikası dış güçler arasında dengeyi korumak ve hiçbiri tarafından yutulmamaktır. Kendimize nedenli yakın hissederdik o iskemlelere, anılarını incitiriz diye oturmaya çekinirdik. Philip Morris Tütün Kumpanyası, Sabancı Vakfı ve TC'nin kültürden sorumlu yöneticileri bir güzel boyatmışlar sıraları. Sıralardaki tarihi belge olan öğrenci ya da mebuslardan kalma işaretler 3 kuruşluk boyanın altında kalmış. Konuk iskemlelerini ise gıcır gıcır deriyle kaplatmışlar. İnsanların aklına 1920'lere falan boş verip alıp götüresi gelir artık. Bu arada odun sobasını emaye ile kaplamayı unutmuş olmalılar. Talihimize şükretsek yeridir. Dipteki küçük odanın duvarında İstiklal Meclisi üyelerinin siyah beyaz fotoğraflarını, hani o şipşakçının kara örtüsünün altından çıkıveren endişeli bakışlarını görürdük. Birden o yıllara döner ve saygıyla bakardık fotoğraflara. Cephelerde savaşan dedelerimizi görmüş gibi olurduk. Halk iyice sessizleşir, anılarına dalardı. Kimileri gözyaşlarını fotoğraflardaki o müthiş insanların bakışlarından saklarcasına başlarını hafif yana çevirirlerdi. Philip Morris Tütün Kumpanyası, Sabancı Vakfı ve TC yöneticileri bizleri geçmişin demode fotoğraflarından kurtardılar. Duvara ithal malı bir güzel laminat pano yerleştirilmiş. Mebusların yapma az renkli fotoğraflarını işte o panoya işlemişler. İmaj dünyası işte. Ayrıca İstiklal Meclisi'nin üyelerini birbirine benzetmişler. Gümüş rengli laminat panonun hafif mozaik görünümü günümüz siyasal mozaikçiliğine denk düşmüş. Hem neydi o vernikli ağaç panolar ve yeşil çuhalar, postmodern panolar yaparak şerefimizi kurtardılar. Küçük salonlarda, panolarda görürdük cephe fotoğraflarını, Mehmetçikleri, Ermenilerin Türklere toplu kıyımlarını gösteren fotoğraflar dikkat çekerdi ortadaki ceviz panoda. O panoları da kaldırmış ve salonu bir güzel ferahlatmış. Bomboş salonların zemini modern parkeyle döşenmiş. Kokteyller düzenlenebilir, kaygan zeminde country dance bile yapılabilir. İcra vekilleri, yani bakanlar kuruluna ait toplantı masasının çevresindeki koltukları da kabartıp bir güzel deri ile kaplayıvermişler. Saltanatın kaldırılma kararının alındığı bu odanın duvarına yerleştirdikleri postmodern laminat panoda pek uyumlu doğrusu. Bir hizmetleri var ki yıllarca duacı olunabilir. Küçük oda, yani meclis başkanının odası, yani riyaset odası girişine parlak pirinç bir levha asmışlar. Yoksullukla sürdürülen savaş yıllarına da pek uygun düşmüş. Hele levhada Speaker's Room yazıyor ki, o zamanlar bu küçük ahşap masada hangi speaker'ın oturduğunu merak ediyorsunuz. Mustafa Kemal'in odasına da President levhası asmışlar. Yoksa Amerikan mandası kabul edilmişti de şu resmi tarih bizden gizlemiş miydi? Bu odadan CNN yayın mı yapıyordu? Her bölümün girişine astıkları parlak pirinç levhaların İngilizce olması da Philip Morris'in hoşuna gitmiştir. Öyle ya, öteki dillere ne gerek var? Öndeki yüksek pencerelerde kumaş perdeler vardı, salonda ise koyu kadife perdeler. Loşluk insanları saygıya ve sessizliğe çağırırdı. Şimdi beyaz sentetik çekmişler. Neydi o kasvet yani? Düşman Polat diye gelip dayanmış da kara bulut çökmüş gibi oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri böylece bir tarihi yanlışı düzeltmiş oldular. Biz sanırdık ki 1920 Ankara'sında meclis yokluk, yoksulluk içinde açılmış ve öyle çalışmıştır. Bilemezdik bunca postmodern ve zengin olduklarını. Ne diyelim? Resmi tarih işte. 500 bin dolara istiklal damgalanır. Burası Ankara, bağımsızlık ve onur savaşının kalbi. İşte Ulus'taki o kiremitli eski mektep binası da o savaşın yönetildiği ve bağımsız egemen cumhuriyet devletinin kurulduğu İstiklal Meclisi. Türkler, Türkiye'yi yönetenler, silahlarıyla koruyup kollayanlar, tarihi yalanlamak için çok çabalamışlar ve 500 bin dolar alarak meclisin girişine bir levha asılmasına izin vermişler. Bu binanın restorasyonu TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Philip Morris, Sabancı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla yaptırılmıştır 20 Nisan 2001. Resmi tarih bizi bu denli kandırmış olabilir mi? İstiklal Meclisi'nde o zamanlar 81 yıl sonra mandayı kabul edeceğiz diye bir taahhütte mi bulunmuşlardı? Durum böyleyse o zamanlar Türklere parasıyla bile tüfek satmayan Amerikan fabrikalarının bundan haberi olmadı herhalde. Efendiler diye bir ses duyası geliyor insanın. O güçlü sesin giderek yükselip, bir gün bu millet ayağa kalkıp ben İstiklal Meclisi'mi istiyorum diye yürürse dediğini duyası geliyor insanın. Bir küçük yapıdan ibaret olan İstiklal Meclisi'ni bile korumayı başaramayan bu millet ayağa kalkar mı? Bağımsızlık ve kurtuluşunun en değerli meclisinin girişine tütün ve sigara kaçakçılığı ABD'de tescilli Philip Morris adını yazdıran, el parasına tamah edilmesine göz yuman bu millet ayağa kalkar mı? Kalksa bile 1920 meclisinden sökülüp atılanları bulup yerine koyabilir mi? Bu olanaksız. Ama ya istiklali tam demeyi unutmuş yöneticiler, akademisyenler ve kuvvayi milliyeciler, Atatürkçüler, milliyetçiler, mukaddesatçılar, devrimciler, inkılapçılar. 23 Nisan 2001. Yazmakla yetinemezdik. Gazetelerde, dergilerde yazılar yayınlandı. ADD panellerinde dile getirildi. Ses yoktu. Önce Çal ilçesinde imzalandı dilekçeler, daha sonra Denizli'de ve Cumhurbaşkanı'na gönderildi. Meclisin artık geri getirilemeyeceği ama Philip Morris'ten alınan paranın ulus tarafından ödenebileceği bildirilerek hiç olmasa meclis kapısına asılan levhanın kaldırılması istendi. Cumhurbaşkanlığından oraya buraya havale edilen dilekçeye aylar sonra genel müdür muavinlerinden birinin imzasıyla yazılı yanıt geldi ve Philip Morris Sabancı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı'ndan 500 bin dolar alındı, sözleşme gereği o levhanın asıldığı bildirildi. Hepsi bu kadar. Sigara ve tütün kaçakçılığından sicilli Philip Morris kumpanyası ve Soros ile eğitim anlaşmalı Center'cı Sabancılar, duyarsız TC görevlileri ve benzerleri. Şimdilik diyebileceğimiz görevini ihmal eden yüksek makamların da bu yıkımı hazırlayanların da unutulmayacağıdır. 31 Mart 2007. Yine bir ateş yakılacak. Şu eski kumandanların yazdıklarını görünce Mustafa Kemal demek ki yanlış yapmış demek geliyor içimden. Ekim 1918 sonunda şimdikiler gibi düşünseydi Mustafa Kemal, İstanbul o zaman bile bugünkü kadar Bizans değildi. Yönetiminin emirlerini dinleseydi, İngilizlerin, İtalyanların, Almanların, Fransızların, Amerikalıların yakın doğuya, Afrika'ya, Asya'ya medeniyet, istikrar, refah getireceğini anlasaydı Mustafa Kemal. Amerikan devletine ve dahi Avrupa devletlerine inansa ve petrolden, madenlerden %3'e razıyız, gerisi sizin bileceğiniz iş, geliniz ve bizi adam ediniz deseydi. Anadolu'da Türk egemenliği yerine ABD ve Avrupa denetiminde medenileşmeyi seçip federe bir devlet olmayı kabul etseydi, bugün okur yazar oranımız %99.99 olmaz mıydı? Batılıların işçisi taşeronu gerektiğinde öteki ülkelere gönderilen paralı askeri, az ücretli mühendisi, doktoru, tarım işçisi olarak refah içinde geleceğe güven duyarak yaşıyor olmaz mıydık? Her din, her mezhep, her tarikat kendi kafasına göre batılı olmaz mıydı? Daha o zamandan İngilizce, Almanca, Fransızca konuşur olurduk da boş yere Anadolu Lisesi, kolej vesaireyle uğraşmazdık. Medreseler kapanmazdı da İmam Hatip ve türban sorunları yaşamazdık. Üstelik Anglo-Amerikan laikliği bile güvence altında olurdu. Mustafa Kemal yanlış yapmasaydı, daha o zamanlar ve Anglo-Amerikan egemenliğini kabul etseydi, onca insan kaybı olmaz, memleket yakıp yıkılmazdı. Eski Yunan medeniyetini öğrenmiş olan Anatolyalılar, Urartular, Mezopotamyalılar, İyonyalılar, Truvalılar birer kültürlü insan olurlardı. Şeyhler, dedeler, çelebiler, hoca efendiler Londra'da, Köln'de, Texas'ta, New York'ta, Virginia'da mekan tutacaklarına, Konya'da, Bursa'da, Bizans İstanbul'unda postlarına oturur da diyalog içinde diyalog pişirirlerdi. Hem doğunun ve güneyin medeniyetsizleri boş yere bağımsızlık hayalleri kurmazlar, Anglo-Amerikan egemenliği altında modern zaman kölesi olarak karınlarını doyururlardı. Böylece medeniyetler ittifakı denilerek yeni köleliği yutturmaya kalkışanlara da fırsat verilmemiş olurdu. Kırmızı çizgi ilan edip sonradan yutkunmaya bile gerek kalmazdı. Meğer bizi nasıl yakmışsın Mustafa Kemal? Sen olmasaydın çoktan Avrupalı olacaktık, laikliğimiz de güvence altında olacaktı. Kursağımıza Orta Doğu'nun petrol ziftine bulanmış pastasından bir iki kırıntı girecekti. Gördün mü bak, iş yine olacağına vardı. Sevr'de Konya'yı vermişlerdi Türklere. Ya şimdi elimize ne veriyorlar? Sıra artık son 85 yılı yok saymaya geldi. Artık ne bahtiyarlıktır ki sıra Mustafa Kemal'e geldi. Onu Rum tehcirinden, Ermeni soykırımından, Kürt soykırımından, Araplara karşı ayrımcılıktan, Müslümanlara yaptığı mezalimden, şeyhlere karşı acımasızlıktan, velhasıl dünyayı 100 yıl geri bıraktırmaktan yargılamaya başlıyorlar. Ama tarih boyunca asla çılgın olmamış olan akıllı Türklerden bazıları hala diyor ki, o zaman da ihanet vardı, şimdi de var. Nihayetinde ulus dağına çıkılacak ve yine bir ateş yakılacak. Savaşmadan yenilmek yok. Kitabın sonu. 10 Ekim 2020. Sayfa 275.